Ayrım 25.
14. Bölüm. Saat 11 müşterisi bayan. 1. kısım. Pandora. Bugün salonda işlerin yoğun olacağını umuyorum. Müşterilerin arasında olunca zaman akıp gidiyor. Kahvaltıda geçen konuşmayı düşünmek için boş zamana ihtiyacım yok. Her zamanki gibi 8.45'te işteydim. Yalnızca Rosemore'da değil, ülkenin dört bir yanında bir efsane olan Fabian kapıları açmadan bakım kontrolü dediği şeyi yapmayı sever. Elemanların görüntüsü iş yerini rezil ya da vezir eder der. Kirli tırnaklara, yıpranmış ayakkabılara yer yoktur ve saçlarımız mükemmel olmalıdır. İşin ta başında bu konuda uyarılmıştık. Fabian her sabah parlak, kremlenmiş saçlarla gelmemizi ister. Kırpma, düzeltme gerekiyorsa yapardı. Bu işin avantajlarından biriydi. Üniformalarımız iş yerinde yıkandığı için her zaman kutusundan yeni çıkmış gibi görünürdü. Fabian hepimizin çokça gülümsemesini ve müşterileri görmekten memnun olmuş görünmemizi isterdi. Surat asılacak yer salon değildi. Endişeler dışarıda bırakılmalıydı. Bu kesindi. Fabian müşterilerden bu yüksek fiyatları ancak kendilerini özel bir yerdeymiş gibi hissederlerse alabileceğini söylerdi. Akşamdan kalmaların, başı ağrıyanların, uğraşması zor çocuğu olanların, aşk hayatı kötü gidenlerin burada işi yoktu. Bu size gerçek dışı gelebilir. Fabian da bunu onaylardı. Ama pahalı bir kuaför salonuna gitmenin insanlar için bir kaçış olduğunu, sıradan insanların sıkıntısını ve sorun dolu hayatlarını dinlemek istemeyeceklerini söylerdi. Dolayısıyla trafikten, hastalıktan, soyulmaktan söz etmek yasaktı. Açılış saatinden hemen önce salona pahalı bir parfüm sıkılır, gün içinde bu tekrarlanırdı. Bu oranın kalitesini belirtmek için gerekliydi. Çekicilik, huzur, zerafet, gelen ve iyi paran ödeyenleri dönüşüme uğratma gücünde bir saray. Bahşişler de iyiydi ve Fabian'sta çalıştıktan sonra her yerde iş bulabilirdiniz ama genellikle kendi işinizi kurardınız. Fabian'dan ayrıldığınızı söylediğinizde insanlar dört bir yandan akın ederdi. Kendi yerimi açabileceğimden falan değil, bir kez düşünmüştüm ve Jean da arkamda durmuş, benim yönetici vasfına sahip olduğumu söylemişti. Ama bugünkü kahvaltı her şeyi değiştirdi. Dur Pandora, gülümse, dişler ve gözler. Pandora gösteride olduğumuzu düşün. Pandora benim salondaki adım ve orada olduğum zaman kendimi Pandora gibi hissederim. Evde V'yim, evi düşünme. Gülümse Pandora, gün başlamak üzere. Saat 9 müşterim tuzaktan kurtulmuş tazı gibi kapıda bekliyordu. Sektirmeden her perşembe geliyordu ve cep telefonuna neredeyse cerrahi yöntemle yapıştırılmıştı. Fabian bu konuda çok katıydı. Yalnızca titreşimli cep telefonlarına izin verirdi. Diğer müşterileri rahatsız edecek zil seslerine izin yoktu. Gülümsemem yüzüme yapışmıştı. Kadın nefes almadan konuşuyor, tam yeri geldiğinde kendisiyle aynı fikirde olduğunuzu, onu dinleyip onayladığınızı başınızla işaret etmenizi istiyordu. Başka şeyler düşünmenize imkan yoktu. Dolayısıyla Jean'ın önceki gece nerede olduğuna dair yaptığı suçluluk dolu ve kaypak açıklama aklımın bir köşesinde duruyordu. Saat 9 müşterisi işinde olanlarla ilgili hep bir atıp tutma halindeydi. Salağın biri geç gelmiş, şöyle yapmış, aptalın biri şöyle yapmamış, kahrolası bir kurye geç gelmiş, kahrolası bir sponsor erken gelmiş, Rosmore dünyanın en geri kalmış yeriymiş, gerekli olan tek şey bol sevecenlik, yatıştırıcı dua sesleri ve hızmış. Saat 9 müşterisi saat 9.45'te bir taksiye haykırıyor olmak zorundaydı. 9.30'daki müşterimin saçları yıkanmış, bir dergideki Prenses Diana ile ilgili bir hikayeye dalmıştı. Mezarında rahat rahat yatmasına izin vermemeleri ne ayıp değil mi? Sence burada onunla ilgili okuyabileceğim başka bir şey var mı? Sürekli müşterilerdendi ve büyük yankı yapacak olan kızının düğününde mükemmel görünmek için her hafta başka bir saç stili deniyordu. 9.30 müşterisi düğünün planlamasına yardım için çağrılmamıştı. Bir düğün organizatörü vardı. Hayatında hiçbir şey onu bu kadar kırmamıştı. Biricik kızı hayatının en mutlu gününde ona sırtını dönmüştü. Yatıştırıcı dualar bunun içinde gerekiyordu. Kızı defalarca bunun kendisini istememe değil, kibarlık olarak görmesi gerektiğini söylemişti. Kendi saçıyla, kıyafetiyle ilgilenmek için daha çok zaman olacağına ve o günün tadını çıkarabileceğine dair bir dolu zırvalık. Saat 9.30 müşterisi, işin tam merkezinde olmak, emirler vermek ve herkesi çıldırtmak istiyordu. "Evlenme Pandora," dedi bana giderken. "Buna hiç değmez, biliyorum, inan bana." Dalgın sorgulamaları sırasında ona birçok kez Jean'la evli olduğumu söylemiştim. Ama hatırlamıyordu ve Fabian'ın dediği gibi onlardan bizimle ilgili şeyleri hatırlamalarını bekleyemezdik. Buraya geldiklerinde sahne onlarındı. Bizler yalnızca bakımlı, çekici aksesuarlardık. Evlilik konusunda tam da üstüne bastığını söylemenin yeri değildi. Bu sabahki konuşmadan sonra gerçekten buna değmeyeceğini anlamıştım. Saat 10 müşterisi bir dergide Fabians'la ilgili bir yazı okuyup gelen kasaba dışında bir kadındı. Kasabaya yumuşak mefruşat malzemeleri almaya gelmişti. O arada saçını yaptırmak istemişti. "Hayır, yeni bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim." Kendisine yakışanı biliyordu. Tıpkı ihtiyacı olan kumaşları bildiği gibi. Hayatının durağanlığı ve monotonluğu üzerime sinmişti. Benim Jean'la hayatım endişeli ve huzursuz olabilirdi ama saat 10 müşterisinin yaşadığını sandığım ölesiye sıkıcı hayattan daha iyiydi sanırım. 10.30 müşterim bir mankendi. Aslında bir iş çamaşırı kataloğuna çalışan bir foto modeldi ama manken olduğunu söylüyordu. Gerçekten güzel bir kızdı ve 6 haftada bir tırnaklarını yaptırmaya gelirdi. "Bugün biraz kaymış görünüyorsun," dedi. Beni fark etmesi bile güzeldi. Çünkü çoğu etmezdi ama fark edilmek ve kaymış olarak tarif edilmek iyi değildi. Bu komik bir ifadeydi. İngiliz sabun köpüğü dizilerinde ölmek üzere olan, hamile olan ya da terk edilmiş insanlara söylenirdi. Kaymış. Manzara hoş değildi. Fabian'ın bunu duymadığını umuyordum. Etrafa yaydığım donuk ve bezgin titreşimleri bastırmak için her zamankinden daha da neşeyle gülümsedim. "Biliyorum, biliyorum, ben de her gece böyle gülümsemek zorundayım," dedi bayan 10.30 sevecenlikle. "En çok gülmem gereken zamanlarda bazen haykıra haykıra ağlamak istiyorum." Çok nazik ve ilgiliydi ve bana beni umursadığını hissettiriyordu. İşinde çok iyi olduğuna, kadınların iç çamaşırı konusunda kendilerine güven duymalarını sağlıyordu. İnanıyordum. Ve eminim ki insanlar ona sırlarını da anlatıyorlar. Çünkü onlarla çok ilgili görünüyor. Fabian'ın duyuş mesafesinde olup olmadığına baktım. müşterileri kendi sıkıntılarımızla rahatsız etmeme konusunda katı kurallarımız vardı. Mesele kocam, sanırım biriyle görüşüyor. İnan bana görüşüyordur dedi, dudak kalemini sürerken. Ne diye bağırdım. Tatlım, her gece birilerinin kocalarının arzuyla bakmak için katalog aldıkları bir yerde çalışıyorum. Kocaların işi budur. Sen sorun yapmazsan sorun yoktur. Ne demek istiyorsun? Beni dinle. Şunu biliyorum ki bu resimlere bakıp kuşlarını öttürmek istiyorlar. Karılarını terk etmek istemiyorlar. Onlarla evlendikleri için üzgün değiller. Yalnızca her şeyin bitmiş olduğunu ve var olan fırsatları kaçırdıklarını düşünmekten nefret ediyorlar. Bazen evli erkek diğer bir deyişle sıkıcı erkek şeklinde etkilendiklerini düşünüyorlar. Mantıklı bir eş bunu dert etmez. Sorun şu ki çoğu bununla ilgili çok fazla maraza çıkarıyor. Sonuçta da ipler gevşiyor. Hayretle ona bakıyordum. Bu bilgeliği nereden edinmişti? Mankenlik yaparken adı Katerina'ydı ama muhtemelen evinde benim gibi V diye çağrılıyordu. Yani sadakatsizliğe ve aldatılmaya razı olayım ve yokmuş gibi mi davranayım? Söylediğin gerçekten bu mu? Diye sordum. Evet, aslında bir bakıma bunu kastettim. Doğru olduğuna emin olana kadar ve eğer öyleyse onun biraz çapkınlık yapmasının senin için dünyanın sonu olmayacağını bilmelisin. Bir süre sonra unutulur gider. Peki ya bu basit bir çapkınlık değilse, ya gerçekten bana değil de ona aşıksa, o zaman ne olacak? O zaman zaten gider, dedi Katarina. Ve hiçbirimiz bir şey yapamayız. Demek istiyorum ki şu anda yapılacak en kötü şey maraza çıkarmak, anladın mı? Konuyu bağlamış gibi görünüyordu. Ben de otomatik pilota geçtim, saçını duraladım ve mükemmel bir şekilde kuruttum. Giderken bana yüklü bir bahşiş bıraktı. Atlatacaksın Pandora, 6 hafta sonra görüşürüz dedi ve kıvrak bir panter gibi salondan dışarıya süzüldü. Saat 11 müşterin henüz gelmedi mi Pandora? Fabian'ın salonun üzerinde savaş yöneten bir askeri kıskandıracak kadar kontrolü vardı. Her köşede neyin yapılıp neyin yapılmadığını biliyordu. Beraberce randevu defterine baktık. Yeni bir müşteriydi. Bayan Desmond diye biri. İkimize de bir şey ifade etmemişti. Bizi nereden duyduğunu öğrenmeye çalış. Olur mu Pandora? Dedi. 24 saat işini düşünen biri olarak. Evet, elbette Fabian dedim otomatik olarak. Aslında Jean'ın 5 yıllık evliliğimin nasıl çözüldüğünü düşünmek istiyordum. Önce çekmecesinde tesadüfen bir bilezik bulmuştum. Sevgilime Hilal'i kutlamak için, bütün sevgilerimle Jean. Ne demek istediği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Yakın zamanda beraber Hilal görmemiştik ya da ben hatırlamıyordum. Belki de olacak bir şeyden söz ediyordu. Takvime baktım, önümüzdeki cumartesi Hilal olacaktı. Muhtemelen bunu kutlamak için beni bir yere götürecekti. Sürprizini bozmamalıydım ama cumartesi akşamı dışarı çıkmaktan hiç söz etmemişti. Tam tersine moral bozucu bir haber, bir konferans için kasaba dışında olacağı haberini vermişti. Hala kafama dank etmemişti. Çok salakmışım. Belki de kalın kafalı ya da fazla güvenen biri. Hangisini uygun buluyorsanız öyle. Ama dün akşam Jean işten çok geç geldi. Ben çok yorgun olduğum için saat 11'de yatmıştım. Saat 4'te uyandığımda hala gelmemişti. Bu endişe verici bir durumdu. Cep telefonu vardı ve arayıp bana haber verebilirdi. Ona ulaşmaya çalıştım ama tele sekretere düştü. Tam o sırada kapıdaki anahtar sesini duydum. Ona o kadar kızgındım ki kavga etmemek için uyuyormuş gibi yapmaya karar verdim. Yatağa girmesi saatler sürdü ama gözlerimi hiç açmadım. Bir noktada çorap çekmecesine gidip bileziği çıkardı. gözlerimi araladım ve onun bileziğin üzerindeki yazıyı okuyup gülümsediğini, sonra cüzdanının içine koyduğunu gördüm. Jean evden her zaman benden önce çıkardı. Arabasıyla işe ulaşması saatler sürüyordu ama araba ona iş için gerekiyordu ve Tanrı bilir başka neler için. En fazla 3 saat uyumuş olabilirdi. Bana ne zaman yattığımı sordu. 11'de. Bitkindim. Sen saat kaçta geldin diye sordum. Ah, sabahın erken saatlerinde. Öyle huzurlu uyuyordun ki seni uyandırmak istemedim. İş yerimde öyle bir tantana vardı ki. Olsun, alacağın fazla mesaileri düşünmeye çalış dedim. Şüphelerimi kafamdan kovmaya çalışarak. Verecekleri de kesin değil ya. Bak hayatım, hafta sonu kasaba dışında olacağım. Bir konferans var. Aslında beni onurlandıracak bir şey. Sanırım memnun olmam gerekiyor ama senin boş hafta sonun olduğunu biliyorum. Bu yüzden üzgünüm. Her zaman çok sevimli bulduğum o küçük oğlan çocuğu ifadesini takındı. Aynı ifade bu sabah midemi bulandırıyordu. Bir ilişkisi vardı. Taşlar şimdi yerine oturuyordu. O gidince oturup bunların listesini yaptım. Evden çıkmadan önce bir saat vaktim vardı ama canım Jean'ın bulaşıklarını yıkamak, Jean'ın evini temizlemek, Jean'ın akşam yemeğini hazırlamak istemiyordu. Arabasının uzaklaşırken çıkardığı sesi duyar duymaz paltomu giydim ve evden çıktım. Durağa gelen ilk otobüse bindim. Fabians'ın olduğu yere gitmiyordu ama umurumda değildi. Yalnızca bir zamanlar çok mutlu olduğum o evden uzaklaşmak istiyordum bir zamanlar ama artık hapishane gibiydi. Otobüs Watthorn ormanının uzak bir köşesinde durdu. Dönüş yapıp geldiği yöne doğru gidecekti. Bir canlı cenaze gibi ormanda yürüyordum. İnsanlar yeni yol için kazı yapılacağını söylüyorlardı ama bu bir söylenti de olabilirdi. Her neyse, ağaçlar zaten yok olacaksa şimdi onları seyretmek iyi olurdu. Göğsümü sıkıştıran korkuyla her şeyin bittiği ve Jean'ın başka birini sevdiği duygusuyla savaşıyordum. Kadın onu ele geçirmişti. Jean ona bilezik almıştı ve Hilal'i beraber karşılayacaklardı. Kaynağa giden yoldaki tahta yol işaretlerini izledim. Çocukken buraya gelirdik ama epeydir gelmiyordum. Bu erken saatte bile dua eden insanlar vardı. Gözlerini kapamış bir yaşlı kadın. Ellerinde birinin resmi olan iki çocuk ve muhtemelen onların annesi olan ve şifa dileyen bir kadın. Gerçek dışı ve biraz da üzüntü vericiydi. Yine de dedim kendi kendime, buradayım ve bunun bir zararı olmaz. Azize Anne durumu basit bir şekilde anlattım. Hikayenin gerçekte ne kadar kısa olduğunu duymak şaşırtıcıydı. Oğlan kıza aşıktır, oğlan başka bir kız bulur, ilk kızın kalbi kırılır, burada buna benzer binlerce hikaye anlatılmıştır. Umut falan beslemiyordum. Aslında kendimi aptal hissediyordum. Azize'den ne isteyeceğimi bilmiyordum. Belki şu kadının korkunç bir hastalığa yakalanmasını sağlamasını. Azize An bunu yapamazdı. Aslında Jean'ın fikrini değiştirmesini istiyordum. Sanırım tek istediğim buydu. Sonra kararlı adımlarla ormanın girişine doğru yürüdüm ve işe gitmek üzere otobüse bindim. Rosemore'a kadar asık suratla geldim ve sabah boyunca şu ilişkinin kanıtlarını hatırlayıp durdum. Geçen hafta sonu bowling'e gelmeyi nasıl da reddetmişti. Normal şartlarda uzak tutmak mümkün olmazdı. Köşedeki satılık gazete bayini satın alıp kuaför salonuna dönüştürmek için bir iş planı yapmasını söylediğimde nasıl da iki kez konuyu değiştirmişti. Çok aceleci davranmayalım demişti. Bir iki sene içinde kim bilir nerede olacağız. Düşüncelerim birden bölündü. Saat 11 müşterin geldi dedi çömezlerden biri. Bayan Desmond kasada bekliyordu. Güzel bir gülümsemesi vardı ve kendisine Brenda dememi istedi. Pandora ne harika bir isim dedi istekle. Adımın Pandora olmasını çok isterdim. Fabian müşterilere bunların takma isimler olduğunu söylemememizi desteklemez, tam tersine bunu hiç istemezdi. Sanırım annem o zamanlar çok aşırı hayalci bir kitap okuyormuş dedim. İsmi hafifletip ona kendisini iyi hissettirmek için. Bu kadını sevmiştim. Brenda Desmond. Paltosunu çocuklardan birine verdi. Otururken ikimiz de onun aynadaki aksine bakıyorduk. Bu hafta sonu muhteşem görünmek istiyorum dedi. Yeni bir adamla Hilal'i görmek için şehirde gerçekten müthiş bir yere gideceğim. Onun aynadaki aksine baktım ve kendi kendime bu kasabada yeni bir adamla bir hafta sonu bir yere giden bir sürü insan olabileceğini söyledim. Bu yan olmak zorunda değildi. Nazik, ilgili gülümseme hala yüzümde duruyordu. Ne güzel dediğimi duydum. Onunla ilişkin ciddi mi? Şey, olabildiğince tamamen özgür değil. Gerçi sorun değil diyor ama bilirsin işte yine de işimize çomak sokuyor. Komik bir ifade. Nereden geldiğini merak ediyorum doğrusu. Muhtemelen gerçek anlamıyla ilgilidir. Yani bilirsin işte çalışan bir şeyin bir makinenin içine bir çomak sokarsan o makine bozulur dedim. İlgiyle dinliyordu. Haklısın. Aslında oldukça anlaşılır bir ifade. Sen de ifadeleri ve nereden geldiklerini merak eder misin? Bana saçına dalga verecek biri gibi değil de görüşleri olan gerçek bir insan gibi davranıyordu ama düz, yağlı saçlarını kökünden tutam tutam yolmadan önce onun o olduğundan emin olmalıydım. Evet, sözcüklerle ilgilenirim. Daha bu sabah hışırlı kelimenin anlamını düşünüyordum. Nereden geldiğini biliyor musunuz? Garip ama biliyorum. Bir keresinde sözlükten bakmıştım. Ambalajından yeni çıkmış demekmiş. Gerçekten mi? Hakikaten ilgimi çekmişti. Bunu bilmesi ne müthişti. Neyse, bu kadar düşünmek yeterdi. İşime bakmalıydım. Saçınızı nasıl yapmamı istersiniz? Aslında bilmiyorum Pandora, saç konusunda pek iyi değilim. Öyle çok çalışıyorum ki bilirsin işte, hep yorgunum. Anlayacağın bu benim için gerçek bir heyecan. Bu sabah iş yerimi arayıp hasta olduğumu söyledim. Yarın sabah yeni bir saç şekliyle gidemem ve cumartesi günü de bir iş arkadaşımla beraber yaramazlık yapıp hafta sonu tatiline gideceğim. ''Nerede çalışıyorsun?'' diye sordum. Sözcüklerin kafamın içinde gümbürdeyip yeniden dile gelip yankılandıklarını duyuyordum. ''Tanrım lütfen Jean'ın şirketini söylemesin.'' Jean'ın şirketini söyledi. Ellerim omuzlarındaydı. Onları kaldırabilir, boynuna dolayabilir, boğarak öldürebilirdim. Bunu bekliyor olamazdı. Yani başarılı olabilirdim. Şimdi gebermiş halde sandalyede yatıyor olabilirdi. Bu isteğe direndim, çok fazla yankısı olurdu. Saçından söz etmeye karar verdim. Oldukça düz kullanıyorsun saçlarını dedim. Ses çıkarabildiğimi hayret ederek. Evet, kısaltmalı ya da şeklini mi değiştirmeliyim sence? Ne öneriyorsun? Önerimi bilmek istemezdi. Canımın ellerini bu kadının zayıf saçlarında gezdirdiğini, V'ye de sık sık söylediği gibi ne kadar güzel olduğunu söylediğini düşünüyordum. Dayanması çok güçtü. Bu haliyle gayet modern dedim. Ama durun, Fabian'a sorayım, o daha iyi bilir. Titrek bacaklarımın üzerinde Fabian'a doğru sendeleyerek yürüdüm. Yeni gelen bayan saçlarının biçiminden memnun. Sürekli müşterimiz olabilir. Gelip ona iyi göründüğünü söyler misin? Fabian salona baktı. Gülünç görünüyor dedi. Fabian, insanlarla ilgili fikir yürütmemizi istiyorsun. Bunu yapıyorum ve birden yaptığım yanlış oluyor. Alınmış görünüyordum. Hayır, haklısın. Yanımıza geldi ve kendi tarzıyla Brenda'nın saçlarına dokundu. Bayan Desmond, buradaki en değerli tasarımcılarımızdan Pandora fikrimi belirtmemi istedi. Seçtiğiniz klasik biçimin yüzünüz için mükemmel olduğunu, yüz hatlarınızı tamamladığını düşünüyorum. Yalnızca biraz düzeltmeye ihtiyacı var. Güzel mi buluyorsunuz diye sordu aptal gibi ve Fabian sanki tarif edilemeyecek kadar güzelmiş gibi gözlerini kapadı. Bu onu Brenda'nın yüzüne karşı yalan söylemekten de kurtarmıştı. Lucinda diye seslendim çömezlerden birine. Bu bayanı alıp saçlarını güzelce şampuanlayın dedim. Lucinda'ya. Gerçek hayatta adı Britti. Kafasını yalağa bastırmasını ve gözlerine bolca sabun kaçırmasını fısıldadım. Çocuk doğal olarak nedenini öğrenmek istedi. Çünkü o şırfıntının teki ve en iyi arkadaşımın kocasıyla yatıyor diye fısıldadım. Brit, Lucinda dediğimi yaptı. Desmond kafasından sular akarak ağrılar içinde önümdeki koltuğa oturdu. Brit, Lucinda düşecekmiş gibi yaparak onu bir güzel de tekmeledi. Zaten yağlı olan saçlarına bulabildiğim en yağlı jöleyi sürdüm ve saçları başının iki yanından sıçan kıyrığı gibi sarkacak şekilde kuruttum. Saçlarını incelttim ve yumuk yumuk kestim. Birileri gelip baktığında böyle istedi, ben ne yapayım dermiş gibi omuz silkiyordum. İşim bitip de onu olabilecek en korkunç hale soktuktan sonra Brenda şüpheyle aynaya baktı. Bu şimdi klasik mi oluyor? Ah, hem de nasıl Brenda, buna bayılacak. Umarım öyle olur. O öyle modern ki, Fransız ya işte. Fransız mı? Evet, söylememiş miydim? Onu Paris ofisinden gönderdiler. Bir düşün, ve benden hoşlanıyor. Çocuk gibi seviniyordu. Dehşet içinde ona baktım. İş yerinden Jean'ı tanıyor musunuz dedim aniden. Jean Benson mu? Elbette tanıyorum, harika bir adam. Sen nereden tanıyorsun? Tanıyorum işte dedim suratımı asarak. V ile evli ve hep ondan söz ediyor. Onunla ilgili ne diyor? Öyle yıkılmıştım ki neredeyse kendimi yere atıp Brenda'nın dizlerine kapanıp onu bir çatlağa benzettiğim için özür dileyecektim. Ah, bir sürü şey. V'yi bu hafta sonu gezmeye götürecekmiş ama onu konferansa gönderecekleri ortaya çıkmış. Bu onun için bir onurmuş ama o V'yi şu göl kenarındaki yere götürüp hilali seyretmeyi ve dilek tutmayı tercih edermiş. Sence dileği ne olabilir? Söylemedi ama bana kalırsa yakın bir zamanda bebekleri olmasını istiyor ve V'ye eve yakın bir yerde bir kuaför salonu açmayı, Jean son zamanlarda çok fazla mesai yapıyor, bir şeyler için para biriktirdiğine eminim. Sonra korkunç saç şekliyle ince zevkleri olan Parisli adamla geçirecekleri hafta sonunu berbat etmek üzere gitti. Bana 11:30 müşterimin geldiğini söylediler sanırım ama ben duymadım. Birkaç saattir pek bir şey duyamıyordum. Azize N dileğinizi yerine getirirse bir hayır kurumuna bağış yapmanız beklenir ama dileğimi yerine getirmemişti. Öyle değil mi? Yani Jean beni sevmekten hiç vazgeçmemişti ve ben zaten var olan bir şey için dua etmiştim. Ama diğer yandan her şey istediğimiz gibi oldu. Ah hadi, yalnızca sakat çocuklara biraz yardım edeceksin. 5 dakika önce gibi dünyanın sonu değil bu.